Sohbet Sokağı.
Her şeyin mevsiminde. Burada bir tane portakal.
Doktor Jacob, the hard
man. Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayeniz var aslında.
Yasemin Pamukçu, hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Hoş Sohbet Sokağı'na Didem Güner ve Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar Hoş Sohbet Sokağı'nı. Sefa Aktan'da çalışıyoruz teknik masada ve şimdi de başlıyor Hoş Sohbet Sokağı'ndaki o hoş yürüyüşümüz. Hem de bugün tarih konuşacağız. Buram buram Çanakkale kokacak bizim sohbetimiz. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 telefonlarımız. WhatsApp'ta da yerimiz var. Çift 090 533 940 0737. Instagram'daki adresimiz ise Hoş Sohbet Sokağı ve bizi www.turkiyeninsesradyosu.com adresinden olduğu gibi TRT Dinle mobil uygulamanızdan dinleyebilirsiniz. Ama televizyonlarınızda da yerimiz var. Radyo seçeneklerinde uydu veya kablo TV'nin hiç fark etmez. Mutlaka bulacaksınızdır TRT TSR'yi. Dijital platformunda ise adresimiz 423. Bir şarkıyla selamlayacağız sizleri. Evet, tüyleriniz ürperecek bugün. Diken diken oldu deriz ya hani. Evet, çünkü bugün milli duygular hepsi ayakta ve biz bugün şehitlerimizi anıyoruz. Taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle, kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandili Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak salvetini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın, sen ki ahsara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Sevgili dinleyenlerimiz, Çanakkale Boğazı önünde dalgalanan masmavi sularla, çevresindeki yeşilliğin dar ve kıvrık bir uzanışıyla Marmara Denizi'ni Ege Denizi'nden ayırır. Boğazdan geçen herkes Gelibolu Yarımadası'nın şehre bakan yamacında büyük beyaz harflerle yazılmış Dur Yolcu yazısını okur. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Çanakkale Savaşları gerçekten de Türk milletinin tarih sayfalarına yazdığı büyük bir zaferdir ve bu zaferin en büyük adımı 18 Mart 1915'te kazanılan Deniz Zaferi'dir. Çanakkale Deniz Zaferi'ne uzanan yolda yaşananları ve kazanılan bu büyük zaferin öneminden söz edeceğiz. Konuğumuz Gazi Üniversitesi'nden doçent doktor Sinan Demirtürk. Hoş geldin Sinan Hocam.
Hoş bulduk Yasemin Hanım. İyi yayınlar diliyorum
efendim. Teşekkür ederiz hocam. Evet, biz bugün az evvel siz gelmeden de İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine adlı şiirinin son bölümüyle bir anma olsun istedik şehitlerimize.
Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık
efendim. Teşekkür ederim Sinan Hocam. Şimdi evet, Çanakkale deyince herhalde olayı biraz Birinci Dünya Savaşı'na gelen süreçten mi almak lazım? Nasıl başlayalım hocam?
Tabii Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden birisi ve Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Muharebeleri Türk ve dünya tarihinin en belirleyici aşamalarından da bir tanesi. Birinci Dünya Savaşı'ndan bunu bağımsız sanmak mümkün değil. Fakat meselenin asıl çıkış noktası adına Doğu sorunu dediğimiz ya da Şark meselesi dediğimiz, hı hı, Osmanlı İmparatorluğu'nun batılı büyük devletler tarafından paylaşılmasını hedefleyen 200 yıllık bir süreç. Daha doğrusu bizim imparatorluğumuzun, Osmanlı İmparatorluğu'nun nihayet bulmasındaki temel mesele Birinci Dünya Savaşı'nın çıkışındaki ana kaynaktır. Hı hı. Bu yönüyle Osmanlı jeopolitiği, imparatorluğun jeopolitiği Doğu ile Batı arasında Balkanlar gibi, Arap Yarımadası gibi, Kızıldeniz gibi, Akdeniz gibi, Karadeniz gibi, hı hı, Hazar Havzası gibi dünyanın en kıymetli siyasi jeopolitiğini kontrol eder bir mahiyetteydi. Yani Türk İmparatorluğu, hı, bu coğrafyaya kurulmuştu. O bakımdan, evet, İngiltere'nin, Fransa'nın, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun veya Rusya'nın bir dünya hakimiyeti tesis etmesinin yolu Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasından geçecektir. Evet. Yani Osmanlı'nın hakim olduğu özellikle Türk boğazları, hı hı, Çanakkale, Gelibolu ve İstanbul boğazları, hı hı, hiç şüphesiz ki İngiltere'yi müttefikleri olan Rusya'ya ulaştıracak olan en kritik alandır ve Doğu ile Batı'yı, Avrasya'yı bütünleştiren, hı hı, en jeopolitik mahreçtir. O bakımdan zaten hem Osmanlı İmparatorluğu hem de Büyük Britanya Krallığı savaşın bir gün bu coğrafyada çıkacağını, boğazda cereyan edeceğini planlamaktaydılar. Hı hı. Biz nereden biliyoruz? Burada Hamidiye tabyası var. Burada Mecidiye tabyası var. Burada Aziziye tabyası var. Yani Sultanahmet devrinde, Sultan Abdülmecid devrinde, Sultan Abdülaziz devrinde yapılmış olan hazırlık cepheleri ve tabyaları, birliklerimiz bulunuyor. İngilizler de harbin burada cereyan edeceğini en az 50 sene öncesinden biliyorlar. İleride İngiltere'nin başbakanı olacak olan Winston Churchill kaleme aldığı Birmania adlı romanda, bir genç gazeteciyken kaleme aldığı romanda Çanakkale Deniz Savaşı'nı aynen tarif ediyor Yasemin Hanım. Evet. Yani İngiltere de bunu biliyor, Osmanlı İmparatorluğu da bunu biliyor. Tıpkı, hı, sizin okuduğunuz şiirde, hı hı, Çanakkale Şehitleri adlı şiirde Üstad Mehmet Akif'in de ifade ettiği gibi bu tam olarak, evet, Doğu ve Batı medeniyeti arasında, hı hı, Türk ve İslam dünyası ile, hı hı, Hristiyan Batı dünyası arasındaki temel ayrışmalardan birisiydi. Ve Birinci Dünya Savaşı burada düğümlendi ve, hı hı, bu yönüyle Boğaz Savaşı, Boğaz Harbi, ve Çanakkale Deniz Muharebeleri en kritik, en nihai mücadelelerden birisi olmuştur.
O zaman
bunun bir doğu sorunu olduğunu, bunun bir şart meselesi olduğunu, Osmanlı İmparatorluğu'nu boğazlarda yenen İngiltere ve Fransa'nın dünya hakimiyetinin önünün açılacağını anlamamız gerekir. Bu bir Çanakkale Savaşı değildir. Bu bir Gelibolu'nun müdafaası değildir. Bu İstanbul'un müdafaasıdır. Bu Mekke'nin müdafaasıdır. Bu Hicaz'ın müdafaasıdır. Bu Bakü'nün müdafaasıdır. Bu Semerkant'ın müdafaasıdır. Yani bu bir anlamıyla Doğu ve Batı aksı içerisindeki büyük rekabetin ve medeniyet mücadelesinin Çanakkale'de düğümlenmiş halidir.
O zaman Sinan Hocam, sizin sözlerinizden acaba Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin izlemiş olduğu politikanın bunda çok büyük bir
gayet
etkisi
tabii
olduğunu anlıyoruz,
gayet
değil mi?
Gayet de. Bir Doğu İmparatorluğu da olmak istiyor. Nasıl tarif ediyorlar kendilerini? Üzerinde güneş batmayan krallık. Üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk, bir ada devleti. Hindistan'a varmak istiyor, Aceh'e varmak istiyor, Musul'da yer almak istiyor, İskenderun Limanı'nda, Batum Limanı'nda olmak istiyor. Yani bir dünya devi olmanız için sizin bu aksları, sizin bu önemli limanları ve coğrafyaları kontrol altında bulundurma zorunluluğunuz oluyor. O bakımdan İngiltere'nin Almanya ile rekabeti de budur. İngiltere'nin Fransa ile rekabeti de budur. İstanbul Boğazı'nın, Çanakkale Boğazı'nın, Türk Boğazı'nın ve Anadolu'nun tamamıyla hakimiyet altına alınmasıdır. Yani Çanakkale'de bir zafer kazanmasa idik, belki de 20 Ağustos 1920 tarihli Sevr Anlaşması, Sevr Muahedesi 1915 senesinde cereyan etmiş olacaktı. Veya biz Çanakkale'de kazandığımız zafer dolayısıyla, zafer sonucunda milli mücadeleyi yapacak imkana kavuştuk. Yani biz Birinci Dünya Savaşı'nı 1922 şartlarına kadar uzatan bir ulus olduk.
Evet, bu yönüyle yani bağımsızlık savaşımız,
evet, ulusal temelde savaşımız ile, yani kurtuluş mücadelemiz ile Çanakkale arasında doğrudan bir bağ vardır Yasemin Hanım. Ben bunu kategorik arasında bir dönemin olduğu bir separatla ayırmayı doğru bulmam. Yani Çanakkale milli mücadelenin yazılmamış bir ön sözüdür. Milli mücadelemiz Çanakkale'nin bir devamı niteliğindedir. Birinci Dünya Savaşı'nı kabul etmeyen Türklerin, Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki milli hareketi destekleyen Türk toplumunun bir anlamda Çanakkale'deki zaferi yenilemesi isteğidir. Yenilemesi arzusudur. O bakımdan Çanakkale ile milli mücadele arasında, Çanakkale ile Birinci Dünya Savaşı arasında, Birinci Cihan Harbi ile milli mücadelemiz arasında bitmeyen, kapanmayan bir devamlılığın olduğunu anlamaktayız ki İngiltere'nin doğu politikası ilk büyük darbeyi Çanakkale Deniz Zaferi sırasında aldı. Çanakkale Deniz Savaşı sırasında aldı. Daha sonra bunu Kutul-Amare Savaşı, Kutul-Amare Zaferi izleyecek. Daha sonra bunu 1918'de Nuri Paşa komutasında Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü, Azerbaycan'ın baş şehri Bakü'yü İngiliz işgalinden kurtarması izleyecek. Daha sonra yine 1918'de Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Türk ordusunun Tahran'a kadar ilerlediği, İran içerisindeki İngiliz kuvvetlerini mağlup ettiği, yendiği, yine bizim Galicia'daki kuvvetlerimizin Avusturya Macaristan yanında Fransızları yendiği pek çok zafer takip edecek. Yani biz tek zaferi Çanakkale'de kazanmadık efendim.
Bir başlangıç.
Gelibolu'da kazanmadık. Bu yönüyle İngiltere'nin büyük olma iddiası, İngiltere'nin bir doğu imparatorluğu olma iddiası çok büyük ölçüde Çanakkale'de yara aldı. Milli mücadele de ortadan kalktı. General Hennington bunu şöyle ifade ediyor. Biz sadece 9 Eylül 1922'de müttefikimiz Yunanlıların yenildiğine şahit olmuyoruz. Artık İngiltere'nin doğu politikasının iflas ettiğine şahit oluyoruz dedi. 18 Mart 1915'te başlayan bu zafer halkası 9 Eylül 1922'de Yunanlıların tamamen Anadolu'yu terk ettikleri, milli mücadelenin siyasi ve askeri olarak zaferle sonuçlanmış olduğu, bana göre bu 8 yıllık büyük dönemi kendi içerisinde barındırmaktadır ve İngiltere yenilmiştir.
Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, evet, Sinan hocamızdan biz Çanakkale Zaferi ile ilgili, Çanakkale Savaşı ile ilgili bazı detayları, nasıl bir acaba savaştı, nasıl bir niteliği vardı, sonrasında işte bu mücadeleyi kahramanca yaşayanlar, bize bu zaferi bahşedenler hakkında konuşmalar, bunlardan hepsinden bahsedeceğiz ama şimdi Çanakkale nasıl bir savaştır diye bir soru başlığına birkaç tane çok ilgimi çeken kitaptan aldığım bir alıntılar var. Bakalım Sinan Hocam bunlar üzerinden bize neler anlatacak. Çanakkale insanlık tarihi boyunca o güne kadar gerçekleşen 14 bin savaştan dünyanın gidişatını değiştiren en büyük ve en kanlı savaşlardan biridir. Çanakkale Bir hilal uğruna okullarını bırakarak gönüllü cepheye koşup da dönemedikleri için birçok okulun o dönem mezun veremediği bir münevverler savaşıdır. Bundan dolayıdır Mustafa Kemal Paşa'nın Çanakkale'de bir Darülfünun gömdük sözü de çok anlamlıdır. Yine Çanakkale, sözde medeni milletlerin barbar adettikleri bir milletten unutulmaz bir insanlık dersi aldıkları savaştır. Çanakkale, çarpışma yoğunluğundan dolayı uzmanların 160 milyonda bir olma ihtimali var dedikleri, kurşunların havada çarpıştığı bir ölüm kalım savaşıdır. Çanakkale, metrekareye 6000 merminin düştüğü eşi görülmemiş bir kan ve can pazarıdır. Evet. Evet, bunlarla bir giriş yaptım ben hocam. Devamını size bırakıyorum.
Evet, çok güzel bir özet. Yani bu alıntılar fevkalade kıymetli özetler. Çünkü böyle bir harp yaşanmadı. Birincisi, bu bir kahramanlık destanı. Bu bir vatani ahlakın, vatana duyulan inancın ve imanın bir destanı. Fakat az üzerinde duruyor bazı tarihçiler. Bu aynı zamanda aklın destanı. Bu aynı zamanda bizim büyük kurmaylarımızın, yani başkomutan vekili sıfatıyla Enver Paşa gibi, müstahkem mevki komutanı Cevat Çobanlı gibi, daha sonra Anafartlılar grubunda göreceğimiz Mustafa Kemal Bey gibi, daha sonra paşa olacaktır, Atatürk soyadını alacaktır. Bu tip büyük dehaların, bu tip askeri liderlerin ve kurmayların da büyük zaferi olmuştur. Yani biz taktikle de Çanakkale'yi kazandık Yasemin Hanım. Biz elbette Havranlı Mehmet Seyit'in 256 kiloluk bir mermiyi 3 kez mazgallara taşımış olduğu bir ruh iradesini veya Ertuğrul Koyun'daki askerlerimizin ruh halini veya Nusret Mayın gemisini yürüten Tophaneli Hakkı Bey'in, binbaşı Tophaneli Hakkı Bey'in ruh halini elbette çok kıymetli bulmalıyız. Fakat hem Cevat Paşa gibi, hem Enver Paşa gibi, hem de Mustafa Kemal Bey gibi harbin kahramanlarının çok ciddi manada bir taktiği ortaya koyduğunu, aklı ortaya koyduğunu ve bu yönüyle aklın ve imanın, kurmay zekası ve vatan müdafaası inancının ve aşkının ortaya çıkmış olduğu, tarihin gördüğü en yegane, en özel sayfalardan biri. Harp tarihinin en kıymetli sayfalarından bir tanesi. Bu yönüyle Troya'dan sonra, Troya'nın işgalinden sonra Çanakkale Boğazı'na demirlemiş olan dünyanın görmüş olduğu en büyük armadalardan bir tanesi. İngiltere ve Fransa'nın birleşik donanması. Yaklaşık 360 gemiyle desteklenen, çok büyük fırkateynlerin yer aldığı, çok büyük savaş gemilerinin yer aldığı, uçak gemilerinin yer aldığı, denizaltıların yer aldığı devasa bir donanma. Yani böyle bir donanmayı deniz harp tarihi içerisinde görmek pek mümkün değil. Belki Pearl Harbor'da demirli donanma buna örnek olarak gösterilebilir ama bana göre bundan daha emniyetli ve daha büyük, daha tahrik gücü olan bir donanma idi. Nasıl planlıyorlar? Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası'nda tahkim olmuş olan, konumlanmış olan topçu birliklerimizi birkaç saat içerisinde imha edecek ve yine İngiliz generalinin tabiriyle 5D yani 5 çayını İstanbul Boğazı'nda içmeyi planlayan bir mağrur donanma. Yani gururlu bir donanma. Fakat karşısında Kilittepe tabyamız, Dardanos tabyamız, Çanakkale tabyamız, Erenköy tabyamız, Mecidiye tabyamız bir destan yazacaklardır ve bu büyük zırhlılar bacalarından vurulacaktır, güvertelerden vurulacaktır, ağır darbeler alacaklardır ve Nusret Mayın gemisi Erenköy hattına, karanlık limana çok güzel şekilde elimizde kalan son mayınları döşeyecektir profesyonel bir şekilde. Topçumuzun tahrikiyle bazı Fransız ve İngiliz gemileri bu karanlık koya mayın bölgesine girerek, mayınlara çarparak infilak edeceklerdir. Bu yönüyle taktiğin kazandığı ve inancın kazanmış olduğu muazzam bir savaştır. Yani 14.000'den fazla savaştan bahsettiniz. Yani evet, 14.000 savaş. Bunların içerisinde özge bir yere sahip, tartışmasız bir yere sahip ve sözün başında da ifade ettim. O yüzyılın yenilmez ordularının sahibi İngiltere'nin de çok ağır bir yenilgi aldığı ve donanmasının boğazı dumanlar içerisinde terk ettiği ve 3 ay sonra denizden geçemedikleri bir coğrafyayı kara harekatıyla geçmek için Mısır'da ve Orta Doğu'da bulunan yedek birliklerini 400 binden ziyade askeri, fazla askeri Çanakkale'ye ve Gelibolu'ya sevk ettikleri ve orada da süren 6 aylık muharebeler sırasında en ağır yenilgiyi aldıkları ve çok ciddi insan kaybettikleri ve bana göre 1. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren, bana göre insanlığın tarihini değiştiren, yenileyen, tarihini değiştiren bambaşka bir sayfa açılmış oldu.
Sinan Hocam, hani siz dediniz ya, bu sadece aynı zamanda aklın ve taktiğin de zaferidir gayet dediniz tabii. Ama galiba işte az evvel şu rakamları söyledim, metrekareye düşen 6000 mermi miydi? Evet. 6000 metrekareye düşen mermi, bunca çeliğin, bunca demirin karşısında bir de iman gücüyle de çok daha kuvvetli olunabileceğini de gösteren bir savaş.
Ben dinleyicilerimize o yıllara tanıklık eden harp mecmuasını tavsiye ederim. Hmm. Türkçe'ye çevrildi Profesör Doktor Ali Fuat Bilkan hocamız tarafından. Aynı zamanda donanma mecmuamız var. Donanma dergimiz bu. Hmm. Çanakkale Muharebeleri tamamıyla yukarıdan takip ediyoruz. Harp muhabirlerimiz, sizin gibi gazetecilerimiz bütün savaş anılarını kaleme alıyor. Burada pek çok Osmanlı zabitinin, subayının mektupları var. Yazdıkları şiirler ve hatıratlara rastlarsınız. Ve hepsi diyorlar ki anneciğim, babacığım veya eşim, sevgili eşim, nişanlım. Bizim dönmemizi beklemeyin. Biz bir vatan müdafaası yapıyoruz. Biz ölmeyeceğiz. Biz şehit olacağız. Vatan uğruna can vereceğiz ve bu sizin için verilen tarihi bir mücadeledir diyorlar. Evet. Ve tüm subaylarımızla şöyle bir şuur var Yasemin Hanım. Mutlaka programlarınızda Balkan Harplerini konuşmuşsunuzdur. Balkan Savaşı'na konuk almışsınızdır.
Siz söyleyin hocam.
Balkan Savaşı'nın yenilgisini biz Çanakkale'de sileceğiz diyor subaylarımız. Evet. Yani alnımıza Balkanlar'da bir kara çalınmıştı. Hı hı. Yani 400 yıl boyunca himayemizdeki halklar bizi 1911 ve 1912'de yendiler. Hı hı. Biz Türk milletinin alnındaki bu kara lekeyi sileceğiz diyor Osmanlı subayları ve gerçekten vatanları için müdafaa ediyorlar, bayrakları için müdafaa ediyorlar, Çanakkale'yi ırzları ve namusları için, ezanları için müdafaa ediyorlar. Bu ruhu o pek çok mektupta, pek çok hatıratta görmek mümkündür. Bunu yalnızca Osmanlı askeri ve Osmanlı subayı söylemiyor. Hı hı. Bunu müttefikimiz olan Alman ve Avusturya subaylar söylüyorlar. Bunu bizimle harbeden İngiliz, Fransız subayları söylüyorlar. Hı hı. Şöyle söylüyor Liman von Sanders. Hı hı. Alman Maraşali, Yıldırım Orduları Grup Komutanı, Çanakkale'deki komutanımız yani. Hı hı. Şöyle söylüyor. O savaş dışında ekmeğini ve suyunu düşmanla paylaşan centilmen asker, harp başladığı zaman bir aslan kesilirdi diyor. Ben Türkler kadar vatanları için aşkla mücadele eden başka bir millet ve asker görmedim diyor Liman von Sanders hatırlatıyor. Evet. Aynı şekilde Fransız ve İngiliz subayları bizim askerimizin bu cephe sırasında harbe ara verildiğinde nasıl İngiliz yaralıları sırtında taşıdığını, son sargı bezini İngiliz Fransız subaylarının yarasına bastığını, suyunu onlarla paylaştığını anlatırlar. O bakımdan aslında bir de centilmenler mücadelesi olmuştur. Kahramanların, elbette vatanı için aslan gibi mücadele eden kahramanların harp bittiğinde, harbe ara verildiğinde, ateşkes sırasında ne kadar centilmence davrandıklarını, bir dostluklar doğduğunu anlatıyor pek çok Anzak subayı ya da İngiliz Fransız subayı. O bakımdan binlerce insan hikayesini barındırıyor. Bu aynı zamanda bir harp tarihi meselesi değildir. Aynı zamanda bir harita meselesi değildir. Sayılar meselesi değildir. Adına psikotarih dediğimiz, yani insanın var olduğu, neredeyse bizim cephemizde savaşan 300 bin askerin ayrı ayrı hikayelerinin olduğu, 400 binden fazla yabancının, İngiliz ve Fransız ordusuna mensup yabancının ayrı ayrı hikayelerinin olmuş olduğu muazzam bir insani hikayeler tarihi olarak da karşımıza çıkar. Orada Mehmet'in bir hikayesi vardır. Orada Anadolu'nun hikayesi vardır. Aynı zamanda Çanakkale'de yalnızca Kastamonu'nun Mehmet'i yatmaz. Yalnızca İzmirli Mehmet yatmaz. Balıkesir'de Havranlı Mehmet yatmaz. Üsküp'ten de Mehmet vardır.
Ama öyle bir noktaya gelinmiş ki zaten Anzaklı da artık Mehmet olmuş. Sen de Mehmetçiksin artık diyor yani. Tabii. Öyle bir bağrına basış
çok
var
güzel
değil mi?
Onları. Çünkü biliyor ki onlar emperyalizmin kurbanları.
Evet.
İstemeyerek o cepheye geldiler. Kandırıldılar. Ohri'den de Mehmet var. Üsküp'ten de Mehmet var. Kerkük'ten de Mehmet var. Bakü'den de, Gence'den de, Semerkant'tan da. Yani bu yönüyle bütün Türk ve İslam dünyasının ortak mücadelesine Çanakkale'de rastlıyoruz.
Evet. Peki deniz ve kara savaşları Türk ve İslam dünyasını ne şekilde etkilemiştir Sinan Hoca?
Tabii sonuçları bakımından Türk ve İslam dünyasındaki bağımsızlık ateşini hep diri tuttu. Bu yönüyle her şeyden önce Anadolu Türkleri bakımından Çanakkale mücafası, Çanakkale zaferi bizim milli mücadelemizin varlık sebebi oldu. Kapanmayan bir defter oluşturdu ve başta Anafartlar kahramanı olan Yarbay Mustafa Kemal, Albay Mustafa Kemal Anafartlardaki görevi itibariyle daha sonra Anadolu'ya 1919'da çıktığında hem 9. Ordu müfettişi sıfatını almıştı ama halk onu Anafartlar kahramanı Mustafa Kemal Paşa olarak tanıyordu. Yani İngilizleri Jonk Bayırı'nda durduran bir paşa. İngilizleri Jonk Bayırı'nda durduran bir kahraman. Milli mücadeleyi Mustafa Kemal Paşa'nın bu Anafartlılardaki mücadelesi ve varlığı biraz meşrulaştırdı. Tabii. Güçlendirdi. Bizim milli mücadelemiz Anadolu Türkleri bakımından burada Fevzi Paşa'nın görev yapıyor olması, Kazım Karabekir'in görev yapıyor olması, Selahattin Adil Bey'in görev yapıyor olması, Cemal Paşa'nın görev yapıyor olması. Yani milli mücadelenin ilerideki kahramanlarının ve komutanlarının aynı zamanda Çanakkale'de vazife yapmış olması bir bütünlük arz etti ve sağladı. Ayrıca biraz önce ifade ettiğim gibi Çanakkale cephesi bütün Türk ve İslam dünyasının tek bir cephede tek bir siperde, tek bir mezarda şehadete yürümüş olduğu bir ortaklığı meydana getirdi. Doğru. Bana göre bu ilk defa cereyan etmiştir. Hı hı. Yani Selahaddin Eyyubi'nin 1000 sene önce yaptığını ya da Sultan Fatih'in 600 sene önce yaptığını çok büyük ölçüde Çanakkale cephesinde yaşıyoruz, Çanakkale cephesinde görüyoruz. Yani Trablusgarp'tan da, Bağdat'tan da, Basra'dan da, Semerkant'tan da, Bakü'den de Türk ve İslam dünyasının bu yönüyle arz ettiğiniz Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerinin şiirinde vurguladığı Hilal ile Haç'ın mücadelesi. Yani ehli Salip ile ehli Hilal'in mücadelesi, Salip ile Hilal'in mücadelesi olarak tarif etmiş olduğu bir büyük medeniyet savaşında, bir büyük medeniyetler savaşında biraz önce zikretmiş olduğumuz Türk ve İslam coğrafyası bir arada mücadele etti ve bu milli mücadele sırasında sürdü bu ilişki. Yani Şeyh Ahmet Senusi Libya'dan milli mücadeleyi desteklemeye devam etti. Azerbaycan Türkleri Bakü'den adına kardeş kömeği dedikleri, kardeş yardımı dedikleri yardımlarla milli mücadeleyi canı gönülden desteklediler. Semerkant'taki, Buhara'daki Türkler ve Müslümanlar milli mücadeleyi canı gönülden desteklediler. Her ne kadar bir bölümü Çarlık Rusyası'nın himayesine, Sovyetlerin himayesine girse de, her ne kadar Türkistan'ın bir bölümü Çin'in himayesine, emperyalizminin altına girse bile, onlar için Çanakkale ve milli mücadele ruhu Yasemin Hanım her zaman bir istiklal ruhunun manevi zemini oldu. Manevi kapısı oldu. Yani Azerbaycan Türkleri, Kazakistan'daki Türkler, Özbekistan'daki Türkler, Tacikistan'daki Müslümanlar, Türkler
örnek alınacak.
Her daim milli mücadeleyi, yani Anadolu Türklerinin istiklallerine kavuşmasını bir irade olarak gördüler. Bunu Tunus izledi, bunu Libya izledi, bunu Cezayir izledi, bunu Suriye izledi, Irak izledi. Yani İngiltere'nin ve Fransa'nın kurmak istediği sömürgeler dünyası 40'lı yılların başında bizim 1915'te ve 1918'de yarattığımız büyük efsanenin sonucu olarak iflas etti ve artık Türk ve İslam dünyası adım adım istiklaline kavuşmayı başardı.
Çok teşekkür ederim Sinan Hocam.
Ben teşekkür ederim Yasemin Hanım. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
Nurlarda yatsın.
Çanakkale Harbi'nin, milli mücadelemizin, Birinci Dünya Savaşı'nın bize bu vatana emanet eden bütün kahramanlarını Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın şahsında, zatında, önderliğinde rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum.
Evet sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi'nden doçent doktor Sinan Demirtürk bizimle birlikteydi. Ben istiyorum ki bir sonraki programımızın diğer bölümüne geçişimizi 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in sözleriyle yapalım. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulmayacağına dövüşüyorlar. İkincidekiler onların yerine gidiyorlar, fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor, en ufak bir duraksama bile göstermiyor, sarsılmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim cennete gitmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet getirerek yürüyorlar.
Geceyi deler, bir ışık seliydiler. Düşmanın namlusundan cennete süzüldüler. Bin bir geceyi deler, bir ışık seliydiler. Düşmanın namlusunda cennete süzüldüler. Çanakkale acıyı hissetmeden ölmektir. Al bayrağın aşkıyla göklere yükselmektir. Çanakkale acıyı hissetmeden ölmektir. Al bayrağın aşkıyla göklere yükselmektir.
Hediye Dükkanı. Sevgili dinleyenlerimiz, Çanakkale Savaşı Türk milletinin yazdığı bir büyük destan ama bu destan aynı zamanda binlerce insan hikayesi de barındırıyor içinde. Çanakkale'ye gönderilen kınalı kuzular, vatan için canını feda eden isimsiz bütün kahramanların adı Mehmetçik, ana, yar kucağından, okul sırasından, saray mutfağından, Çanakkale'ye gidenlerden bahsedeceğiz. Araştırmacı, dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluata bizimle birlikte Tuhafiye Dükkanı'nda. Hoş geldin Berna'cığım.
Merhabalar, merhabalar Yasemin'ciğim.
Evet, şimdi bugün Tuhafiye Dükkanı'nı başka bir niyetle açıyoruz. Evet. Bugün dükkanda konuşacağımız şeyler, evet belki bugüne kadar aklımıza çok az gelen şeyler ne olabilir dedik. İşte bunlardan biri. İşte cephede acaba ne yemekler yediler, nasıl beslenebildiler? Sonrasında az evvel söylediğimiz gibi bu Mehmetçik kelimesi nereden geliyor? Ve bununla beraber pek çok detayı Tuhafiye Dükkanı'nda Elif Berna Kutluata bize aktaracak bugün. Evet, senin hislerinle başlayalım istersen Berna'cığım, sonra konuşmaya geçeceğiz.
Bu memleket, her insan kendi ülkesini, vatanını sever şüphesiz. Fakat bizlerin sevmesi için o kadar... doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum ama o kadar zirve deneyimler ve o kadar zirve yaşanmışlıklar var ki bizim hakkını verebilmek için sürekli dikkatimizi geçmişten aldığımız derslerde ve onlara olan borcumuzu ödemekte olması gerekiyor. Çanakkale zaferi normal şartlarda hani bazen çok yüksek nasıl söyleyelim, doğaüstü bir takım katkılar olduğunu düşünme eğiliminde oluyoruz ya. Evet. Galiba normal şartlarda kazanılması o kadar imkansız gibi görünen bir şey ki aklımız, hafsalamız alamayabiliyor. Ama gerçekten de biraz önce hocamızın dediği gibi yüksek bir deneyim, yüksek bir adanmışlık ve o dönem içerisinde oluşan uluslararası koşulların getirdiği mecburiyetlere rağmen gösterilmiş bir iradeyle kazanılmış bir zafer. Çanakkale'ye gidip de oradan, o topraktan hala etkilenmemek mümkün değil. Ben her gittiğimde, özellikle Conk Bayırı'nı her gördüğümde bir süre nefes almakta ve hareket etmekte güçlük çekerim. Hala çok canlı, kaybolmamış.
Evet, çok büyük yokluklar içerisinde verilmiş bir savaş her şeyden önce. Yemekler dedik. Ne yediler, ne içtiler,
yani yemek konusunda aslında çok sorunları yok dürüst olmak gerekirse. Benim ailemden, aile büyüklerimden biri de Çanakkale'de savaşmış. Ondan çok uzun bir ömrü oldu. Benim de bazı şeyleri dinleme fırsatım olmuştur. Kendisi Mengenli'ydi, Bolu'dan. Dolayısıyla aşçı olarak İstanbul'da çalışırken savaşa gönderilmiş o Bolulu aşçılardan biri. Yemek konusunda aslında... Tedarik konusunda düşünüldüğü kadar sıkıntı çekmiyorlar ama koşullar çok ağır. Dönemin askerlerinin günlüklerinden elde edilen bilgiler var. Birazdan onları paylaşırım. Pardon. Fakat hemen ortamdan bahsetmek isterim. Şimdi bir kere her şeyden önce Şubat, Mart ve Kara Savaşı'nda alacak olursak Nisan'ı, Mayıs'ı görüyoruz. Dolayısıyla ilkbahar başı, yağmurların çok olduğu bir dönem, siper savaşı ağırlıklı olarak, Kara Savaşı özellikle. Dolayısıyla nem, su ve çamur sorunları var. Temiz su sorunu var. O yüzden de dizanteri çok fazla. Savaşın en önemli maalesef üçüncü bir tarafı olarak dizanteriyi görebiliriz. Bakliyat ağırlıklı bir yemekleri var. Nefer, yani asker, ordu ve subaylar ayrı yemekler yiyorlar. Ayrı saatlerde ve ayrı yemekler yiyorlar. Kayıtlarda şöyle ifadeler var: et, sebze ve meyve hariç sıkıntı yoktu gibi. Çünkü sebzeyi doğru şekilde cepheye ulaştırmak bir sorun. Eti koruyabilmek bir sorun. Bir sorun daha var, dinleyicilerimiz için rahatsız edici olacaktır ama.
Neymiş o bakalım?
Sinek. Çok fazla sinek var. Hatta günlüklerde şöyle ifadeler var: Nefer, yani işte er düzeyinde asker. Sinekler oraya üşüşmeden yemeğini yiyebiliyorsa şanslı. Yani yemeğin yokluğundan çok yemeği yiyebilecek ortamı yakalayabilmek zor. İkincisi de çok yoğun bir savaş, Çanakkale Savaşı. Yani durup yemek yiyebilecek süreler mümkün değil. Hatta yemeklerin listeleri yapılmış. Bazı günler eksik. O günlerde hiç yemek yenilemeyecek kadar savaşıldığı düşünülüyor. Örneğin 10 Nisan var. Pardon, 9 Nisan var. 10 Nisan yok.
Yok.
10 Nisan günü tamamen savaşla geçmiş. 11 Nisan'dan devam etmişler. Dolayısıyla yemeğin azlığından ya da yetersizliğinden daha çok yemekle ilgilenilemeyecek kadar yoğun bir savaş olduğu biliniyor. Yine bilinen şeylerden biri, özellikle kara savaşlarında, özellikle Anafartalar, 1. ve 2. Anafartalar savaşları öncesinde savaşın çok acımasız olacağı ve savaşan askerlerin çoğunun sağ kalamayacağı bilindiği için mutlaka sıcak bir yemek yemesini sağlanmasına yönelik komutanların yazışmaları var. Yani bir gün öncesinden sıcak bir çorba, sıcak bir yemek yensin, asker sıcak bir yerde dinlensin, çünkü ertesi gün yaşanılacak şeyi herkes biliyor. Herkes biliyor. Yani savaşan en rütbesi düşük askerden paşalara, üst düzey komutanlara kadar herkes ertesi gün ne olacağını bilerek savaşa hazırlanıyorlar. Var günlüklerden, örneğin 11 Ekim 1915, 19 Aralık 1915. Yani savaşın aslında görece daha rahat yürütüldüğü bir süre bu süre. Dolayısıyla o dönemde yemekle ilgili bir sıkıntı olmamış. Nereden biliyoruz? 47. Alay 7. Bölük Kumandan Vekili Mehmet Fasih Bey günlük tutmuş efendim. O dönem söylediğim Ekim 1915 ile Aralık 1915 arasında. Savaşın sonlarına doğru diye düşünebileceğiniz deniz savaşı bitişi. Dolayısıyla daha rahat bir, görece rahat bir dönemde her gün ve her öğün yemek olduğunu yazmış günlüğüne. Bu yemeklerin arasında subaya imam bayıldığı gibi, çorba gibi, kahve gibi şeyler veriliyor. Peki nefer ne yemek yedi? Ekmek, hurma, çorba, bulgur pilavı, lapa, üzüm, tahin helvası, çay ve süt dağıtımı yapıldığı var kayıtlarda. Fakat biraz önce söylediğim gibi, yani bu benim gibi dinleyenlerimiz de inşallah hep öyledir ve hep öyle olacağız. Savaş görmemiş insanların çok algılayamayacağı bir süreç. Yani böyle oturduğunuz yerde bir yemeğin gelmesini beklemiyoruz. İklim koşulları çok olumsuzken çok zorlu koşullardan geliyor. Bir özelliği daha var. Özellikle Çanakkale'nin bir tarafı Trakya, öbür tarafı Anadolu, Kuzey Ege. Kuzey Ege aslında besleyebilecek, orduyu besleyebilecek yetiştiriciliğe, kaynaklara sahip. Orduya teslim edilebildiği gibi İAŞ'e birebir vatandaşın da getirdiğine dair ifadeler de var. Örneğin kavun ve karpuzun bol olduğu, o kavun karpuz köylü, yakın köyler var tarladan oralarda, evet, Arıburnu'nda özellikle. Tarladan toplanan kavun karpuzun cepheye gönderildiği, götürüldüğü kayıtlar da var. Evet. Ama bunlara rağmen savaşın olumsuzluğu ve ağırlığı hiç bir gün dahi atlatılmadan geçirilmiş olağanüstü bir savaş. O yüzden de herhalde Mehmetçik adını biz en çok Çanakkale Savaşı ile özdeşleştiriyoruz. Çünkü Çanakkale, birkaç rivayet var. Mehmetçik adı işte şuradan doğmuştur gibi rivayetler var. Örneğin Trablusgarp Savaşı ki 1912. Şimdi tarihleri aklımızda tutarsak aslında bizim atalarımızın yaşadığı dehşeti daha iyi hayal edebileceğiz. Şimdi 3 tane rivayet var. Bir tanesi Trablusgarp'ta 1912'de Kayıt düşünmüş. İlk isim bilinmediği için ilk şehidimiz Mehmetçik adıyla herhalde yaşı küçüktü. 1912'deki kayıttan bahsediliyor. İkinci rivayet Birinci Dünya Savaşı Çanakkale 1915 yani 1912-1915. Evet. Üçüncü rivayet yine Birinci Dünya Savaşı'nda Medine'nin müdafasında 1916. Yani Mehmetçik adının en fazla atfedildiği tarihler 1912-1915-1916. Bütün bu bahsettiğimiz yani Trablusgarp, Çanakkale ve Medine müdafası askerlerin çok büyük fedakarlıklarla savaştıkları ve sonuçları itibariyle de hep böyle bir gözü yaşlı kanınan cepheler. Dolayısıyla atamızın ne yaşadığına ilişkin iyi bir bakış açısı sunuyor Mehmetçik adı. Evet. Biz niye Çanakkale ile özdeşleştiriyoruz? Çünkü Çanakkale'de şöyle bir şey var özellikle savaşın sonlarına doğru ve bu sonrasındaki Kurtuluş Savaşı'ndaki resmi de daha iyi açıklıyor. Kilosu 45'i geçen herkesin cepheye gönderilmesine ilişkin bir şey var. Her yani diyelim ki hastanede askerimiz kilosu 45'i bulduysa, sağlığı yerindeyse onu cepheye gönderiyorlar. Dolayısıyla Mehmetçik adı belki de Çanakkale ile bu yüzden özdeşleştiriliyor. Şöyle bir bilgiyi paylaşmak isterim yine Mehmetçik adıyla. Toplam kaybımızın Çanakkale Savaşı'nda 250 bin olduğu kayıtlarda var. Bunun 56 bin kişi cephede şehit düşmüş. 21 bin kişiyi hastanede kaybetmişiz.
Yaralı demek ki.
11 bin kişiyi kayıp kayıtlarda. Sair kayıtlarda var ve toplamı 250 bine geliyor. Dolayısıyla böyle bir tabloyu vicdanen yaşanan yoğunluğu hem aklen hem de vefa göstergesi olarak Mehmetçik olarak anmayı seçmişiz. Evet. Savaşın hemen sonrasında. O yüzden de Çanakkale ile özdeşleştiriyoruz.
Peki o zaman Berna'cığım bir de mektuplardan bahsetmiştin ya. Evet, bence en çarpıcı olan onlar bizim için.
Biraz önce yapımcınız Özlem Hanım'la konuşurken diyordum ki cümleleri seçtim ama inşallah düzgün okuyabileceğim. Var bunlar çeşitli kayıtlarda ve kitaplarda. İnternetten de bulunabilir. İnsanın hakikaten başka bir döneme ışınlanıp geri geldiği satırlar içeriyorlar. Hem yabancı hem Türk mektuplarından örnekler seçmeye çalıştım. Bir tanesi 14 Nisan 1915'te Seddülbahir'de şehit düşen Yüzbaşı Kazım'ın mektubu. Kardeşine yazmış. Bu mektupların şöyle de bir özelliği var. Bu mektuplar büyük savunmalardan, taarruzlardan ve müdafaalardan önce yazılmış mektuplar. Çünkü biraz önce söylediğim gibi yani zaman zaman medyada da görüyoruz işte şunu yediler, bunu yiyemediler falan gibi. Hiç öyle değil. Gerçekten o düzeyde değiller. Bugün varız, yarın sabaha karşı artık yokuzu çok yaşıyorlar. Ve bu mektuplarda hemen bir gün öncesinde yazılmış. Kardeşine yazmış Yüzbaşı Kazım. Sevgili kardeşim, ben vatan ve millet uğruna bana düşen vazifeyi ifa ettim. Artık gerisini size terk ediyorum. Cümlenize hakkımı helal ettim. Tabidir ki siz de helal edersiniz. Çoluk çocuğumu önce Cenab-ı Hakk'a, sonra vatan ve millete ve sizlere emanet ederim. Tahsillerine himmet ediniz. Çocukları var Kazım Bey'in birden çok. Komutanların adını bir bir yazmış ve maaşı ifası için yani maaşın ailesine bağlanabilmesi için gerekir diyerek bilgi vermiş. Ben şuradayım, şu kişiler benim komutanlarım. Arkasından şöyle bir cümlesi var. Binbaşımız Şevki Bey de benim gibi tehlikede bulunduğu için eğer sağ kalırsa ona da müracaat edebilirsiniz.
Ah canım.
Bahsediyor ve kardeşine ailesiyle ilgili şöyle söylüyor. Bana acımasınlar. Ben vazifem uğrunda terk-i can ettim. Bahtiyarım. Evet. Yüzbaşı Kazım için komutanları daha sonra ailesine mektup yazmış ve bildirmiş. Evet. Karşılarında İngiliz askerlerinin de yazdığı mektuplar var. Yabancı askerlerin mektuplarında daha çok savaşın dinamikleri var. İşte şunu yaptık, şöyle yaptık gibi. Bir mektupta bir İngiliz askeri annesine mektup yazmış ve diyor ki, tarihin uzun yıllar unutamayacağı bir çıkarma harekatı yaptık. İnsanın bu harekatın değerini, muhteşemliğini ve mucizeviliğini anlayabilmesi için çıkarmanın gerçekleştiği noktayı görmesi gerekir. Tek çan taarruzundan bahsediyor, Arıburnu tarafı doğru biliyorsam. Çok şanslıyım ki o harekata katılmadım. Tanıdığım o kadar çok dostumu kaybettim ki diyor, bir gün içerisinde yine de sağlam evine dönebilmiş. Bir başkası yine aynı taarruzdan bahsediyor ve diyor ki, ben o taarruzda yer aldım. Daha fazlasını görmek istemiyorum. Görmek istemediği de şu, böyle yamacı tamamen vurdukları için uzun saatler yenemedikleri Türk askerlerinin ne halde olduğunu, yani bizim şehitlerimizi görüyorlar. Bir daha görmek istemediğini ve oraya dönmeyeceğini söylüyor. Mektupların büyük bir kısmı da anne babalara yazılmış mektuplar. Yaş itibariyle de öyle ne yazık ki. Yine bir başka mektup, Mehmet Tevfik Bey. Bu mektubun tamamını okumayı çok isterim. Vaktimiz yok ama gerçekten dinleyicilerimizin de okumasını isterim. Ben tamamını değil, birkaç cümlesini aktarabileceğim. Annesine ve babasına yazmış, çok zarif, çok nitelikli bir Türkçe ile yazılmış. Arıburnu'nda pantolonumdan kurşun geçti diyor. Bacağından vurulmuş büyük ihtimalle. Hamdolsun sağ kurtuldum. Fakat bundan sonra gireceğim muharebeden sağ kurtulacağıma ümidim olmadığından bir hatıra olmak üzere size yazıyorum.
Ay canım.
Uzunca bir mektubun sonunda da şöyle demiş. Anne ve babasına ruhumu şad ediniz. Eşi var ve çok küçük bir oğlu var. Mektuptan anlaşılıyor. Onları anne babasına emanet etmiş. Bir başka mektupta da şöyle bir ifade var. Eşine yazmış Üsteğmen, Zahit Üsteğmen. Şehit, 8 Ocak 1916'da şehit olmuş, 34 yaşında. Bir gün öncesinde yazdığı mektupta eşine der ki, yüksek sesle ağlamamanızı dilerim. Ve şöyle bitirir, ruhuma bir mevlüt okutmak ise vicdanınızda kalmıştır. Ne kadar büyük bir samimiyetle, ne kadar büyük bir farkındalıkla ve ne kadar yüksek bir ideal uğruna yapıldığını savaşın görebiliyorsunuz. Bizim için tabii ki Çanakkale hala bizde ve artık neredeyse turistik gezilerle ziyaret edebildiğimiz bir yer. Ancak ruhumuzda bıraktığı izler farklı. Sanıyorum vatan sevmenin dinamiklerini bu şekilde inşa ediyoruz
çok
ruhumuzda.
Söyledim.
Böyle bir bilinç, böyle bir farkındalık, böyle bir miras olmasaydı doğası güzel bir yer olarak görmekle yetinebilirdik.
Doğru, doğru.
Ama Çanakkale artık bizim için öyle.
Çok başka bir ruh.
O zaman hiç kaybolmamış.
Ben de Elif Berna Kutluata'nın okuduğu mektupları bir sonuncusunu ekleyerek sizlere veda edeceğim sevgili dinleyenlerimiz. Mülazım Ali Osman'ın. Valideciğim, ah valideciğim, sanki bir kıyamet tablosu. Delik deşik kaputların üzerine düşüp kalmış gencecik insan vücutları, noksan uzuvlu ama bunu henüz farkına varamamış şaşkın gençler. Meydana tek renk var, kırmızı. Hayatta kalanlar kaybettikleri uzuvlarına bakıp ölümden kurtulduklarını üzülüyorlar. Sağlam kalanlar şaşkın, bitkin, kabzalarından kan damlayan süngüler ellerinde sersemlemiş olarak uykuya gezer bir şekilde hareket halindeler. Kanlı tüfek taşıyan onbaşılar, parçalanmış portatif çadırlar, siperlerde neferin yatak olarak kullandığı ve şimdi kana bulanmış koyun postları, yerlere saçılmış bazı mektup sahifeleri. Mümkünü yok. Bu sırtın adı kanlı sırt olmuştur artık. Sizi ebediyen seven oğlunuz.